Ayrım 7. Sayfa 119. 11. bölüm. Ben sana aşığım ve bu aşk belki de fazla sana. Gelirsen bekliyorum ama gelmezsen çağırmıyorum. Üşüdüğünde battaniyeleri değil de seni seven birine sarılmak istersen ben yine buradayım. Seni seninle bırakıyorum. Yağmur'dan mektup var. Olan biten her şeyin ardından artık tamamen vazgeçmiştim Yağmur'dan. Aramazsa aramayacaktım. Sormazsa sormayacaktım. Ona dair her şeyi görmezden gelecektim. Onu hatırlatan her şeyden uzaklaşacaktım. Yine yapamadım. Kalbime söz geçiremedim ve ona bir mektup yazıp gönderdim. Hemen yanımızdaki evde oturan bir kadına mektup göndermek için postaneye gittim. Öylesine uzaklaşmıştım ondan ve artık incinmekten korkuyordum. Kırılmak bir yana parçalanmıştım ve yeni bir acıyı kaldıracak gücüm yoktu. O gün yazdığım mektup ona her şeyi anlatmaya yeterdi. Yağmur'a. Kalbine verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bazen insan sığamayacağı yerlere girmeye çalışıyor işte. Aksine hiç de huyum değildir böyle şeyler. Davet edilmeden kimsenin kapısını çalmam. Gel gör ki bu gönül işleri davet falan beklemiyor. Bir anda seviyorsun ve o kalpte kendine bir yer arıyorsun. Zamanla anlıyorsun o kalpte senin için ayrılmış bir yer olmadığını ama o zaman geçerken sen de kendinden geçiyorsun işte. Son zamanlarda iyice hassaslaştım. İyice aşık bir adam oldum. Sıkılmadığım birkaç şey kaldı. En sevdiğimden başlayacak olursam eğer seni yazmaktan hala sıkılmadım. Bir de beyaz leblebiden. Leblebi deyip geçmemek lazım. Havaya atıyorum ve ağzıma düşmesini bekliyorum bazen. Dişlerime çarpmadan dilime değerse beni sevdiğini düşünüyorum. İşte bu tam bir aptallık. Şunu da yazmadan edemeyeceğim. Annemden sonra böylesine sevdiğim ilk kadınsın. Bunları beni anlaman için yazmıyorum. Ancak bir yandan da anlaşılmak istiyorum. En çok da seni anlamak istiyorum. Düşününce anlamsız geliyor yaptıkların ve ben senin en anlamsız hallerini bile seviyorum. Aşk olmadan yaşanır ama illa aşk vardır. Olmaması mümkün değil. Kendini çok seven biridir mesela ve kendi ellerine aşıktır o soğuk yüzlü kadın. Arabasının tasarımına aşıktır. Hiç aşktan anlamaz dedikleri adam. Üstünde pembe püskül olan bir kaleme aşıktır küçük bir kız çocuğu. Mavi arabasına aşıktır 3 yaşındaki bir çocuk. Sahip olduğu onlarca oyuncak arabaya rağmen. Aşk vardır. Kahveye aşıktır adamın biri. Kahveyi içişine aşıktır bir kadının. Soğuk havalara aşıktır yaşlı bir dede. Çünkü hasta yatağında sıcak havalarda terlemeye tahammülü kalmamıştır. Sonra bir nine düşün. Birilerinin kendisini dinlemesine aşık. Aşıktır insan. Hem habersiz hem aşık. Neye aşık olduğunu bilmeden yaşanmaz işte. İnsan aşık olunca hakkını vermeli. Bir çift eli tutmak değildir aşk. Uzun uzun sarılmak da değil. Aşk kendini unutmaktır. Aşk tutamadığın elleri düşlemektir. Belki de sadece bir şarkıya aşıktır adam ve bir kadına. Ve o kadın sadece bir roman karakterine aşıktır. Adam şarkılar dinler, kadının hayatına giremez. Kadın, adamlar bekler ama hiçbiri bir roman karakteri kadar sevemez. Ben senin roman karakterin olmak isterdim. Kitaplarda okuduğun bir adam olmak isterdim. Öyle bir aşka bile razıydım. Olamadık biz ama hep seninle olmak, sende doymak istedim ben. Ben de senin canını yakabilirdim. Seni üzebilirdim ama yapamadım. Sırf sevdiğim için seni üzemedim. Kapıları kapatıp gidemedim. Ben sana aşığım ve bu aşk belki de fazla sana. Ben artık bir cevap beklemiyorum. Gelirsen bekliyorum ama gelmezsen çağırmıyorum. Kendine nasıl bakarsan bak. Üşüdüğünde battaniyelere değil de seni seven bir adama sarılmak istersen ben yine buradayım. Seni seninle bırakıyorum. İçimden geçen her şeyi yazmıştım. Artık geriye kalan ne varsa Yağmur'a bırakmıştım. İsterse gelirdi. Ben her zorlukta ona kucak açan bir adam olacaktım. Günler günleri kovalıyordu ama Yağmur Hanım'dan ses çıkmıyordu. okumuştu mektubu ve sessizdi. Karşınızda susan bir insan varsa ne kadar dil dökerseniz dökün onu yenemiyorsunuz. Hepten umudu kesmişken bir akşam telefonuma gelen mesajıyla mutlu olduğum anlara bir yenisini daha ekledim. Bahçeye iner misin? Bende bir mektubun var. Mesaja cevap bile yazmadan hemen bahçeye indim ama ortada yağmur yoktu. Bahçe kapısına doğru yürüdüm ve kapıyı açtım. Hemen kapının önünde üzerinde rüzgara yazan pembe bir zarf duruyordu. Pembe yağmurun en sevdiği renkti. O zarfı yerden alıp göğsüme dayadım ve odamın yolunu tuttum. Bazen okuyacaklarınızdan korkarsınız. Uzun süre o zarfı açamadım. Çünkü içinden çıkacak olan mektup ya her şeyi bitirecekti ya da içimdeki aşka biraz olsun umut verecekti. Beklemenin anlamı yoktu. Ne yazdığını öyle merak ediyordum ki. Zarfı yapıştırmıştı yağmur. Hiç zarar vermeden açtım ve içinden mektubu çıkarıp usul usul okumaya başladım. Rüzgara. Ben senin kadar güzel yazamam ama sırf sen o mektubu yazdığın için sana böyle bir karşılık vermek istedim. Belki bu mektuplar sayesinde birbirimizi daha iyi anlarız. Hayatım boyunca hatalar yaptım ve hiçbirinden şikayet etmedim. İnsanın kendi hatalarının bedelini ödemesi o kadar da yıpratıcı olmuyor. Sen benim hatalarımdan birisin. Senden daha büyük bir hatam varsa o da sana umut vermemdir. Bilirsin, hayat keşkeler ile geçmez. Ve keşke pişmanlıktır. Ben hep iyi ki demek istedim ama diyemedim işte. Hayat bana o şansı vermedi. Bizim yaşadığımız bir aşk olamaz. Olsa olsa arkadaşlıktı. Sana bunu bir türlü anlatamadım. Bilirsin işte. Belki de bilmezsin. Kadın ruhundan anlıyor olabilirsin ama sonuçta bir kadın değilsin. Soyadın, diyorum bana yakışır mıydı diye düşündüm geçenlerde. Bu ne demek biliyor musun? Bir kadın olsan beni daha iyi anlardın ama ben yorulmam bir şeyleri anlatmaktan. Biz kadınlar öyle önümüze gelen her adamın soyadını adımıza ekleyip acaba nasıl oldu, yakıştı mı diye düşünmeyiz. Ben bunu geçenlerde ilk defa düşündüm. Sen benim olsan yeni bir başlangıç yapsak ve hayat bize gülse nasıl olurdu acaba diye hayal ettim. Beni deli gibi seven bir adama bu şansı vermeyi çok isterdim. Olmadı Rüzgar. Dün gece odanın ışığı yanmadı. Nerede bu adam diye merak ettim sabaha kadar. İnsan sevmediği birini böylesine düşünmez ama ben seni senin istediğin gibi sevemiyorum işte. Bunu anla lütfen. Hayat her istediğimizi bize vermek zorunda değil. Çok yakın olabiliriz. Mükemmel anlaşabiliriz. Birlikte iyi vakit geçirebiliriz. Ama sana olan sevgim aşka dönmüyor Rüzgar. Sen de artık içine düşen yağmurlardan kurtulmayı dene. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Mektubu okuduktan sonra ben de içimi kağıtlara dökmek istedim. Yaşadıklarımın bir adı varsa o da yolda bırakılmışlıktır. Ben kapının önünde yarım kalmış bir adamım artık. İçeri girmeye gücüm yok. Oysa insan güçlü olmak zorunda. Çünkü hayat her an zor. İyi şeyler yaşamak elbette herkes gibi benim de hakkımdı. Olmadığı için kendimi suçlamıyorum ama bir yerlerde hatalarım olduğunu kabul edebilirim. Ben sahiplenmeyi öğrenemedim. Elimde olanın değerini bilen bir adam olamadım. Bu yalnızlık biraz da bunun eseri. İçimde bir boşluk var. Sanki sokağın ortasında bırakılmış bir kundağın içindeki bebek gibiyim. Dünyadan bir haber yaşamaya çalışıyorum. İşin kötü yanı hala yaşamaya çalışıyorum. Bunaldım biraz ama kimseye söyleyemiyorum. İnsanın bir dosta ihtiyacı oluyor bazen. Ben her şeyimi anlatacak çok dost buldum ama hiç farkına varamadım. Gittiklerinde ya da onları kaybettiğimde bunu anlayabildim. Dünyadaki en aptal insan ben miyim diye düşünmüyor değilim. Bu kadar iyi olmak zorunda mıyım? Her şeye rağmen hala onun kokusunu içime çekmeyi istemek zorunda mıyım? Kapının önündeyim ama onun bana yaşattıklarından haberi yok. Başkasıyla mutlu olduğunu düşünüyor. Eğer gerçekten mutluysa diyecek lafım yok ama kaybettiği bir bize değer miydi tüm bu yaşadıklarımız? O konuda hiçbir zaman kesin bir karara varamayacağım. Son olanlardan sonra ondan soğuduğumu hissediyorum. Bir başkasıyla olmasaydı belki daha kolay atlatırdım ama ya ölmüş olsaydı onu hiç sevemeyecektim. Benim olmasa da onu sevmek güzeldi. Yorgunluğum gözlerimden okunuyor, biraz dermansızım ama bunu kendime bile söylemek istemiyorum. Ben hep güçlü bir adam olmak istedim. Bu durumu şu sıralar görmezden geliyorum. Kendimden ummadığım şeyleri yaşıyorum. Yolda bırakılmışlık bu benimki. Evet, evet, yaşadıklarımın bir adı varsa o da yolda bırakılmışlıktır. Ben yolda bırakıldım. Yolun başını göremeden ortasında kaldım yapayalnız ve kimsesiz. Bazen yazmak da yetmez. İnsan kaçıp kurtulmak ister. O akşamdan sonra annem Müberra Hanım'a hiçbir şey söylemeden evden ayrıldım. Yağmura yakın olan bir evde kalmak istemiyordum. Başkalarıyla mutlu olduğunu görmek beni iyiden iyiye üzecekti. Yapacak hiçbir şey yoktu. Beşiktaş sahilinde sabahladım o gece. İçebildiğim en zararlı şey gazozdu ve yanında beyaz leblebi. Birini unutmak ya da acımı hafifletmek için sarhoş olmaya ihtiyacım yoktu. Zaten içmeyi de pek beceremezdim. Birkaç gazoz içtim ve beyaz leblebi yedim. En sevdiğim ikili buydu işte. O gece eve gitmeyecektim. Telefonumu kapatmıştım. Sadece kendi halimde olup kendimi dinlemek istiyordum. Arabanın içinde uyumuşum. Martı sesleriyle uyandığımda çoktan güneş üzerime doğmuştu. Bir zamanlar ona olan sevgimi yüklediğim martıların kanatları şimdi üzerimde öylece süzülüyordu. Eve gitsem iyi olacaktı. Müberra Hanım da çok merak etmiştir beni. Tüm gece telefonum kapalıydı. Öylesine beni seven bir kadın, çektiğim aşk acısının ve pişmanlığın yansımasını asla hak etmiyordu. İnsan bazen hatalar yapıyor. Başkasının hak ettiği bir cezayı hiç hak etmeyen insanlara veriyor. Yağmura yapamadıklarımı anneme yapmıştım. Bu dünyada beni en çok seven kadına hiçbir şey söylemeden evi terk etmiştim o gece. Bir an önce eve gitmem ve ona sarılmam gerekliydi. Benim annemden başka hiç kimsem yoktu. Onu üzmek gibi bir hakkım ise hiç yoktu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmıştım ve hala hayattaydım. Eğer nefes alıyorsanız umut var demektir. Ben tüm umudumla o gün bir kez daha doğdum. Artık hayatımda yağmura yer yoktu. Annem Müberra Hanım'a yakışan bir evlat olacaktım. Önümüzde annem ile yaşayacağımız güzel günler vardı. Annemi doya doya koklamak ve o güzel yüzünü avuçlarımın arasına alıp sevmek için evin yolunu tuttum. 12. Bölüm. Hayat her zaman yeni hikayeler hazırlar bizlere. Tam bitti derken yeniden başlarız her şeye. Birinin ölüm haberini alıyorsanız hala hayattasınız demektir. Arabada telefonu açtığımda annemin beni defalarca aramış olduğunu ve mesajlar attığını gördüm. Yağmurdan tek bir arama ya da mesaj bile yoktu. Bahçe kapısına geldiğimde salonun ışığının hala yandığını gördüm. Annem beni bekliyor olmalıydı. O an ben meleğimi neden üzdüm ki diye düşündüm. Müberra Hanım bunları hak etmiyordu. Bu hayatta benim ondan başka kimsem kalmamıştı ve onun da benden başka kimsesi yoktu. Birbirimize sahip çıkmalıydık. Evin kapısını annem uyanmasın diye usulca açtım. Önce salona baktım. Annem tek kişilik koltuğunda uyuyakalmıştı. Bir bardak su içmek için mutfağa geçtim. O sırada ocaktaki yeni demlenmiş çayı gördüm. Annem benim için sabah çayı hazırlamıştı dönerim umuduyla ve haklıydı. Dönmüştüm. Annemsiz kalamazdım ben. Onsuzluğa tahammülüm yoktu. Çayın altını kıstıktan sonra salona geçtim. Annem öyle güzel uyuyordu ki elinden öpüp sofrayı hazırlamaya başladım. Üşümüştü. Üzerine odadaki küçük battaniyeyi örttüm ve güzel bir kahvaltı hazırlamaya koyuldum. Annem her yaz Bozcaada'da kalır. Orada Nebahat abladan birkaç çeşit reçel alır ve öyle dönerdi. Anneme güzel bir reçel kahvaltısı hazırladım. Baş köşeye de en sevdiği reçel olan ceviz reçelini koydum. Salona geçip kapının kenarından "Anneciğim, kahvaltı hazır," dedim. Öyle derin uyuyordu ki duymamıştı beni. Yanına gittim, elini okşadım, öptüm. Hala soğuktu annem. Yüzüne dokundum, soğuktu. Annem soğuyordu. "Anne," dedim, duymadı. Tekrar öptüm yanaklarını, ellerini. Yüzüne avuçladım, öptüm annemi. Duymuyordu beni. Annem öylece kalmıştı tekli koltuğunda. Ölmüş olamazdı. hayattaki tek varlığımı kaybetmiş olamazdım. Odasında düzenli olarak kullandığı kalp ilacını alıp geldim. Açmadı annem ağzını. Ölmüştü annem. Bitmiştim ben. Bu hayatta beni koşulsuz seven tek insan annem ölmüştü. Allah'ım, anneler ölümsüz olmalı. O an ilk kez neden ben dedim. Allah'ım, neden ben? Annem benim her şeyimmiş meğer. Böyle mi ayrılacaktık yani? Bu nasıl soğuk ve sessiz bir vedaydı anne? Ben nasıl bensiz bıraktım seni? Ben neden kapattım ki o telefonu? Sen nasıl böyle yarım bıraktın beni? İnsan kaybetmeden hiçbir şeyin değerini anlayamıyor. İnsan sahip olduklarının değerini bilmeliydi. Ben değer bilmeyen bir adam değildim ama hayatım boyunca yaptığım tek eşeklik beni annemden ayırmıştı. O gün her şeyden, herkesten nefret ettim. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Tükendim. Aşkın değil de bir anneyi kaybetmenin verdiği o büyük acıyı yaşadım. Yaşamak ne de kötü bir şey zaten. Annem üzülmesen, ben istediğin gibi bir evlat olamadım. Beni affet. Annem ölmüştü. Onun dizlerine yatmış ve buz gibi salonun sessizliğinde ellerini tutuyorken ben de orada binlerce defa ölmüştüm. Kendimi biraz toparlayınca yere düşen battaniyeyi alıp annemin üzerine örttüm ve eve bir ambulans çağırdım. Annemi morga götürdükten sonra bütün bunların bir rüya olmasını diledim. Gözlerimi sıkıca yumdum ve açtığımda yine aynı yerdeydim. Bunun ne demek olduğunu yaşamadan bilemezsiniz. Hala aynı yerde olmak ilk defa bu kadar çok canımı yakıyordu. Eve döndüğümde annemin arkadaşlarını ve akrabalarını arayıp bu haberi vermem gerekiyordu ama bu gücü kendimde bulamadım. Cenaze yarın kalkacaktı ve bunu biri duyurmalıydı insanlara. Annem Müberra Hanım'ın şirkette çok sevdiği bir asistanı vardı. Hemen ona durumu anlattım ve o da ağlayarak dinledi beni. Bütün görevi ona yüklemiştim. O benim yerime herkese cenazeyi duyuracak, gazetelere ilan verecekti. Şimdi yapacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Birdenbire evdeki bütün ışıkları yakma isteği uyandı içimde. Gerçekten kahrolmuş bir durumdaydım. Anneme veda edememiştim. Korkuyordum. Bu sefer yalnızlığı en derinimde hissettim. Bu gerçek bir yalnızlıktı. Bundan öncekilerin hepsi bir oyundu. Ben dışarıda yağmurla uğraşırken acaba annem neler yapmıştı? Muhakkak beni çok merak etmişti. Belki de beni düşünmekten öldü. Başıma bir şey geldi zannetti. Evet, haklıydı işte. Başıma çok kötü bir şey geldi. Bomboş bir aşk uğruna gözlerimi kör, kulaklarımı sağır etmiştim. Hem ağlıyor hem de evde dolaşıyordum. Yatak odasına gittiğimde annemin o hep bilindik kokusu yakaladı beni. Suçluluk duygusu her yanımı sarmıştı. Sonra yatağın üzerinde bir not buldum. Bu annemin el yazısıydı ve kapının arkasındaki mor kutunun bana ait olduğunu yazmıştı. Kapının arkasına yöneldim. Özel olarak küçük çiçeklerle işlenmiş mor kutuyu kucağıma aldım ve yatağın üzerine oturdum. İçinde zamanla sararmış birkaç mektup, annemin yazıları ve siyah beyaz fotoğraflar vardı. Ardı ardına iki kere hapşırdım. Annem geldi hemen aklıma. Yanımda olsa iyi yaşa oğlum derdi. Sadece hapşırdığımda çıkan seslerin yankısı vardı duvarlarda. Elimde o kutuyla kala kalmıştım. Kendimi çok kötü hissediyordum. Kutuyu alıp odama götürdüm ve dolabımın içine bıraktım. Şimdi düşünme zamanıydı. Bütün gün evde annemin eşyalarına sarıldım. Kimseye kapıyı açmadım bir süre. Öğleden sonra gelen taziye ziyaretlerini kabul ettim. Aynada kendime baktım. Bitmiştim. Yüzüm gözüm şişmişti. Yağmur geldi. Başın sağ olsun rüzgar dedi. Sağ ol dedim. Konuşmak istemiyordum kimseyle. Ben her şeyi kaybetmiştim. Yağmurdan ilk defa nefret ettim o gün. Sevgi nefrete dönüşür derlerdi de inanmazdım. Başka türlü yok olmuyor işte. Nefret oluyor. Annemi onun yüzünden evde yalnız bırakmıştım. Onsuzluğun cezasını annem bensizlikle çekmişti. Bütün gün ev doldu taştı. Biri gelip biri gidiyordu. Ne çok seveni vardı annemin. Ne zamansız bir ölümdü bu. Annemin asistanı Zeynep aradı. Rüzgar Bey, vefat ilanıyla ilgili özel olarak yazdırmak istediğiniz bir şey var mı? Donup kalmıştım. Annem gerçekten beni bırakıp gitmişti. Ben seni arayacağım diyerek kapattım. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadım. Sürekli burnumu çekiyordum. İlk defa bu kadar çok ağlamıştım. Zeynep'i aradım ve vefat ilanı için yazılması gerekenleri söyledim. Birinin ölüm haberini alıyorsanız hala hayattasınız demektir. Ben o haberi duymamak için şu an yaşamıyor olmayı isterdim. Seni çok seviyorum anne. Oğlun Rüzgar Demirsoy. Ertesi gün annemi toprağa verdik. Hiç ciğerinizi söktüler mi? Eğer annenizi toprağa koyan sizseniz, sanki kendi ciğerinizi koyuyormuş gibi hissediyorsunuz. İşte hiçbir ölüm o kadar gerçek olamaz. Yaşadığınız her anı bir bir hatırlıyorsunuz o kısacık anda. Saniyeler sürüyor bir insanı toprağa bırakmak. İşte o an anlıyorsunuz bu dünyanın bomboş bir yer olduğunu ve soruyorsunuz kendinize. Neden yaşıyorum ki ben şimdi? Evlatlar anneleriyle birlikte ölüyor. Annem benim ölümüme hiç tahammül edemeyebilirdi. En hayırlısının böyle olduğunu umuyorum. Bu durum biraz olsun rahatlatıyor içimi. Eğer kader diye bir şey olmasaydı, insanlar her konuda kendilerini suçlardı. Ama şimdi herkes suçu kadere atabiliyor. Ben suçu kadere atmıyorum. Sadece ayrılık zamanımızın geldiğine inanıyorum. Annemi kaybettim ben. İşte bunun ötesi yok bu hayatta. İlkokula gittiğim günleri hatırladım annemi toprağa bırakırken. Elleriyle giydirirdi önlüğümü canım annem. Sonra yakalığımı takardı boynumu koklayarak. Bir bebek gibi severdi hep beni. Büyüdüm ve değişen ben oldum. Annem hiç değişmedi. Sarıp sarmaladı hep beni. Üzerim açık mı diye kontrol etti geceleri. Ve bir bardak suyu eksik etmedi başımın ucundan hiçbir zaman. Bu hayatta herkesin bir annesi olmalı ve bu duyguyu yaşamalı. Ben çok şükür dünyanın en güzel meleğine sahiptim. Değerini bilmediğim anlar da oldu ama hep sevdim annemi. Ruhum baştan sona annem Müberra Hanım'a aitti. Dedemden sonra gelen en acı kaybımdı işte. Annem de gitmişti. Belki de sadece bedenen yoktu artık. Yine beni koruyup kollayacaktı, üzerime örtecekti. Rüzgar Demirsoy'dum ben. Annemin biricik oğluydum. Bu dünyada onun yarım kalan neyi varsa tamamlayacaktım. Kanatları hep üzerimde olacaktı annemin ve ben onu hep rüyalarıma çağıracaktım. Güzel meleğim, biricik annem. Her gün annemi yazmaya karar verdim o gün. Annem bunu hak eden tek insandı. İçimden geçen ne varsa dökecektim ve annem beni duyacaktı, okuyacaktı. Cenazenin ardından o eve girmeyi hiç istemedim. Keşke hiç girmeseydim, alıp başımı gitseydim. Bazen hayat yeni hikayeleri beraberinde getiriyor. Annem de bana yeni bir hikaye hazırlamıştı.